Babu kasm-ı sadakat, yani zekatın taksimatı bölümü. Burayla alakalı kasım kelimesine dönüp baktığımız zaman ilim ehli diyor ki bu tevzi' manasına geliyor. Yani dağıtma manasına. Yani zekat kimlere verilir? Zekatı hak eden topluluk kimlerdir? Bize bu içinde olduğumuz bahis, içinde olduğumuz bab başlığı bundan bahsediyor. Şunu iyi bilmemiz gerekiyor ki arkadaşlar, yani zekat meselesi öyle bir önemli mesele ki Allah Azze ve Celle zekatın kimlere verileceğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dahi aracı kılarak bize bahsetmiyor. Yani burada ne demek istiyoruz Haluk? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden biz ana hatlarıyla öncelikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden kime zekat vereceğimizi ne yapmıyoruz? Öğrenmiyoruz. Bilakis Allah Azze ve Celle kitabında, Kur'an-ı Kerim'de, yani Resulü aracılığıyla değil de direkt olarak bize kitabında ne yapıyor? Zekatı kimlere farz kıldığını bize haber veriyor. Ayet-i Kerime'ye dönüp baktığımız zaman Tevbe suresi 60. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor. Diyor ki اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى وَالْمَسَاك۪ينَ وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِم۪ينَ وَفِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَبْنِ السَّب۪يلِ فَر۪يضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede diyor ki sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak 8 sınıf, 8 zümreden bize bahsediyor. İlk önce diyor ki fakirler, ikinci olarak diyor ki mesakin, yoksullar, üçüncü olarak diyor ki vel amilin aleyha, yani zekat memurlarına, diyor ki vel muellefeti kulubuhum, kalpleri İslam'a ısındırılacak kimselere, diyor ki ve fir rikabi, kölelere, hangi kölelere? Özgürlüğüne kavuşturulacak, özgürlüğünü isteyen, arzulayan, yani özgür olmayı isteyen efendisinden bunu satın almak için çaba sarf eden kölelere, vel garimine, borçlulara, diyor ki ve fi sebilillah, Allah yolunda cihad edenlere, ve ibnis sebili, yolculara Allah tarafından farz kılınmış, yani bu kimselere verilmeleri Allah tarafından belirlenmiş olan zekattan bize ne yapılıyor? Bahsediliyor. O yüzden diyoruz ki bu bab, içinde bulunduğumuz bu konu başlığını aldığımız bab asıl itibariyle ne ile alakalı? Bu ayeti kerime ile bağlantılı. Bununla birlikte diyoruz ki ele alacağımız hadis-i şerifler de bu ayette bize bahsedilen bu 8 grup kimsenin kimler olduğu veyahut da onlar ile alakalı ne yapacağız? Hadisleri ele alacağız. Diyoruz ki zekat bu 8 sınıf dışında kimselere verilmesi caiz değildir. Yani zekat vermek istiyor isek bu Tevbe suresi 60. ayetini almak zorundayız. Göz önünde bulundurmak zorundayız. Yani Haluk diyor ki hocam bizim orada cami yaptırıyorlar. Ben diyor zekatımı oraya verebilir miyim? Haluk'a ne diyoruz? Veremezsin. Neden? Neden veremezsin? Çünkü Tevbe suresi 60. ayeti kerimede Allah Azze ve Celle bu zekatın kime verileceğini bize ne yapıyor? Belirtiyor. Bu 8 sınıf insana verebiliyoruz. Bunun dışında kimseye ne yapamıyoruz? Veremiyoruz. Ayeti kerimede diyor ki innema sadakatu. İnnema ibaresiyle bahsediyor. Başlıyor bu ayet-i kerime. Diyoruz ki inneme, Arapçada bu tabir bir şeye munhasır kılmak için getirilen bir ibare. Yani Allah Azze ve Celle inneme sadakatu. Diyor ki şüphesiz ki zekat biraz sonra bahsedeceği, yani ayetin devamında bize bahsedeceği zümreyi kapsadığını, bunun dışında diğer insanları bu kapsamın dışında değerlendirdiğini anlatıyor. Yani cümleye innema ile başlanılıyor. Bu cümlenin, bu kelimenin özelliği ne? biraz sonra zikredilecek olan sınıflara hüküm ne ise onun has kılındığını, onun dışındaki olanları da ne yapıyor? Bu kapsamın dışında değerlendirdiği manasına gelen bir edat olduğunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu bizim ehl-i sünnetin menheci. Bizler öncelikle bir şeye delil getirmek istediğimiz zaman öncelikle nereye başvuruyoruz? Allah Azze ve Celle'nin kitabına başvuruyoruz. Neden? Çünkü bizler biliyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin bize gönderdiği bu kitap bize tevatür derecesiyle ulaşmış. Sıhhatiyle alakalı en ufak bir şek şüphemiz var mı? Yok. Öncelikle ne yapıyoruz? Bir şey aradığımız zaman bir konu hakkında Allah'ın kitabına dönüyoruz. Çünkü burada içinde bulunan ayetlerle alakalı, yani bu ayet sahihtir, bu ayet hasendir, bu ayet zayıftır diye bir taksimat var mı? Yok. Diyoruz ki bunlar tevatür derecesinde bize ulaştığı için ayetlerle alakalı böyle bir sorgulama ne yapmıyoruz? Yapmıyoruz. Neyi sorguluyoruz? Şurayı sorguluyoruz. Aradığımız şeye bu ayet delil mi? Değil mi? Çünkü bazı insanları ne olarak görüyorsunuz? Yani Allah Azze ve Celle'nin ayetini bir şeye delil olarak getiriyorlar. Ama asıl itibariyle o ayet, o söylenilen şeye delil değil. O zaman eğer Allah'ın kitabından delil getirecek isek neye dikkat ediyoruz? Diyoruz ki öncelikle sıhhat şartı aramıyoruz. Çünkü bizim nazarımızda hepsi ne? Ayetlerin güvenilir. Yani o ayetlerden şek şüphe etmiyoruz. Tevatür derecesiyle bize ulaşmış. İkinci olarak neye bakıyoruz? Bu ayet bizim aradığımız şeye delil mi? Değil mi? İkinci olarak ehl-i sünnet olarak neye, yani Kur'an'da bir şey aradık, bulduk veyahut da bulamadık. Nereye intikal ediyoruz? Veyahut da Kur'an'da bulduk ama şerhi bize ne bulmamış? Açıklanmamış. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine intikal ediyoruz. Sünnet Kur'an-ı Kerim gibi değil. Sünnette öncelikle, yani Kur'an-ı Kerim'de yapmadığımız bir şeyi sünnette uyguluyoruz. Öncelikle bir sıhhat şartı arıyoruz. Yani rivayete dönüp baktığımız zaman Peygamber Efendimiz bunu söylemiş. O zaman mutlak olarak kabul ediyor muyuz? Diyoruz hayır. Öncelikle bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söyleyip söylemediği hususunda ne yapmamız gerekiyor bunu? İspat etmemiz gerekiyor. İspat ettik. Evet, böyle bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemiş. Ondan sonra ne diyoruz? Bu hadis bizim aradığımız o hususa, o meseleye delalet ediyor mu? Etmiyor mu? Ne yapıyoruz? Onu araştırıyoruz. Burada da dediğimiz gibi zekat kimlere verilir kısmı ile alakalı diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin ayetinde bize kimlere verileceği bize ne yapılmış? Aktarılmış. Öncelikle Allah Azze ve Celle birinci sınıf olarak diyor ki اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى, fakirler içindir diyor. Fukara kelimesi, fakir kelimesinin neyi? Çoğulu. Allah Azze ve Celle bize buradan fakirlerden bahsediyor. Fakirler zekattan pay almaya nedir? Hak sahibidir. Peki o zaman fakir kim? Fakirin tarifini nasıl yapıyoruz? Yani biz bir adamın fakir olup olmadığını neye göre anlayacağız? Zekat veremeyecek konumda olan adam fakirdir diyor Haluk.
Borcu olabilir adamın.
Adamın borcu olur, zekat veremeyecek ama fakir de değildir. İlim ehli diyor ki arkadaşlar, fakir bir kimse senelik iaşesini, yani yaşamaya ihtiyacı olan o meblağın yarısından azını veyahut da o kadarını da bulamayan kimseye deniliyor. Yani şöyle diyelim, adamın senelik yaşaması için gerekli olan masraf ne kadar? Örnek veriyorum 10 bin lira. Ama bu adam ticaretiyle veyahut da geliriyle bakıyorsunuz ki bu adamın senede kazandığı para 2 bin lira. Adamın kazandığı para 3 bin lira. Yani bir sene içinde bundan daha fazlasını ne yapamıyor? Eline geçmiyor. Bu adamın hükmü ne? Fakir. Öncelikle Allah Azze ve Celle kim ile başlıyor sadakaya? Yani zekatın verileceği kimseler arasında kimle başlıyor? Fakir ile başlıyor. O zaman diyoruz ki öncelikle zekat fakire verilir. Fakirin de ölçüsü nedir? Yani bir insanın fakir kapsamına girebilmesi için senelik olan ihtiyacının yarısından daha azını elinde bulunduran veyahut da onu da bulamayan kimse nedir? Fakir kapsamı içine girer. Peki biz fakire zekat vereceğiz ya, buna vereceğimiz zekatı Turgay abi neye göre hesaplıyoruz? İhtiyacını neye göre hesaplıyoruz? Adam 30 yaşında, bu adam fakir, durumu da yok. Bu adam 30 sene yaşasa aylık masrafı bu kadar, senelik masrafı bu kadar. Neye göre hesap yapacağız? Yani örfe göre, birisi diyor ki örfe göre 10 senelik ihtiyacını verelim. Başka bir topluluk diyor ki 2 senelik ihtiyacını verelim. Başka bir topluluk diyor ki ölene kadar ihtiyacı neyse bu adam fakir, buna bakmak lazım diyor. Zekattan buna verelim diyor.
Senin yarısından yarısı kadar.
Diyoruz ki burada bizim ele aldığımız şey, yani bir fakire eğer zekat verecek isek diyoruz ki senelik ihtiyacını baz alıyoruz. Neden senelik ihtiyacını baz alıyoruz? Çünkü diyoruz ki zekat vermenin, yani zekat verecek kimsenin şartları neydi? İki taneydi. Birincisi, paranın nisap miktarına ulaşmış olması gerekiyor. Bir de üzerinden ne geçiyor? Bir yıl. Yani bir insan para nisap miktarına ulaştı. Üzerinden bir sene geçti. Malın zekatını verdi mi? Verdi. Üzerinden bir sene daha geçti. Eğer mal hala nisap miktarındaysa ne olacak? Bunun zekatını verecek. O zaman biz fakirin ihtiyacını neye göre hesaplamamız gerekiyor? Senelik ihtiyacına göre. Eğer fakirin senelik ihtiyacı 10 milyarsa, 20 milyarsa ne ise ve bu adam bu meblağı bulamıyor ise, ihtiyaçlarını karşılamıyor ise, biz bu adama zekat verirken ne yapacağız? Bunu göz önünde bulundurarak vereceğiz. Yoksa şöyle demeyeceğiz. Atıyorum benim 5 trilyon param var. Buna ne kadar zekat düşüyor? Örnek veriyorum. Yani sallıyorum şu anda. 20 bin, 50 bin, 100 bin. Adama diyorsun ki al 100 bin. İşte bir senelik senin ihtiyacın 10 bin. O zaman 10 senelik ihtiyacını sana veriyorum demiyoruz. Ne yapıyoruz? Bir senelik ihtiyacı ne ise o kimseye onu veriyoruz. İkinci olarak...
Kadının da görmeyelim de...
Ya ben şimdi şeyden bahsediyorum. Genel manadan. Sen zekatının bir kısmını ona verirsin. Zamir bir kısmını verir. Bu şekliyle ne olur? Oradan bir senelik ihtiyacı tamamlanmış olur. Yoksa buradan kasıt bir kişi bütün zekatını illa bir kişiye verme zorunluluğundan bahsetmiyoruz. Hani biz burada fakiri gözeteceğiz ya, Allah Azze ve Celle öncelikle fakiri gözetmemizi istiyor ya bizden. O zaman bu adamın bir senelik ihtiyacını zekattan ona vermemiz lazım ki bu adam hayatına ne yapsın? Devam edebilsin. Ayetin devamında Allah Azze ve Celle el-mesakin, fakirler, miskinler diyor. Normalde fakir, miskin, fakir, yoksul, bu tabirlere baktığımız zaman ikisinin birbirine ne olduğunu görüyoruz? Yakın olduğunu görüyoruz. O zaman fakirin tarifini yaptık. O zaman miskine ne diyoruz? Yoksula ne diyoruz? Yoksul kim? Allah Azze ve Celle fakiri gözetin diyor, fakire verin. Yoksula da verin diyor. İkinci olarak bize yoksulu sayıyor. O zaman yoksul kim?
O da
diyoruz ki yoksul arkadaşlar fakirin daha üstünde olan birisi. Kim o? Adam senelik ihtiyacının yarısını veyahut da büyük bir çoğunluğunu elde edebiliyor. Ama ne yapamıyor? Tamamını, yani kendisi karşılayacak durumda değil. Adama 10 bin lira lazım. Adam çalışıyor. Bir senede 6 bin lira kazanıyor. Bir senede 8 bin lira kazanıyor ama 10 bin lirayı ne yapamıyor? Kazanamıyor. Bir açık var. O açığı kapatması lazım. Kendi çabasıyla bunu ne yapamıyor? Yapamıyor. Diyoruz ki bu da yoksul. Yani ihtiyacı olan şeyin yarısı veyahut da daha fazlası var. Ama sonuçta ne diyoruz? Yani gerçek manada ihtiyacı olan şey tam manasıyla karşılayamayan kimseye de ne diyoruz? Miskin, yani yoksul diyoruz. Ve Allah Azze ve Celle bunlar arasında fakiri ne yapıyor? Yoksula takdim ediyor. Önce fakirden bahsediyor, sonra yoksuldan bahsediyor. İkinci olarak diyor ki Üçüncü olarak el-amilin aleyha. El-amilin aleyha burada bize zekat memurlarından bahsediyor. Yani zekat memurları da zekattan ne yapıyor arkadaşlar? Bir pay alıyorlar. Diyoruz ki burada zekat memuruyla alakalı. Zekat memuru zengin. Şimdi fakir yoksul için ne dedik? Levent. Fakir yoksul ihtiyacı karşılayamıyor adam. Bunlara verilmesini anladık. Allah Azze ve Celle diyor ki zekat memuru ve bu zekat memuru olan kimsenin durumu da var. Adam zengin. Peki bu adam nasıl zekattan pay alıyor? Şimdi biraz önce dedik ki biz buna kime ne verileceğini nereden öğrendik? Ayetten öğrendik. Allah Azze ve Celle diyor ki zekat memuru da zekattan ne yapabilir? Pay alabilir. Ama zekat memuru fakir veyahut da yoksul olmayabilir. Ola da bilir. Olmaya da bilir. O zaman nasıl algılamamız gerekiyor? Tamam, zekatları topluyor. Ve buradan da kendine bir pay alıyor. Onun da zekattan aldığı bir pay var. Allah Azze ve Celle bize böyle bahsediyor. Zekat memurundan.
Fakirse ama değil mi?
Fakirse değil. Zengin olsa dahi alıyor.
Alabiliyor
mu? Diyoruz ki emeğinin karşılığı kadar ne yapıyor? Zekattan pay alıyor. Diyoruz ki burada zekat memurunun almış olduğu pay ihtiyacından dolayı değil. Tabiri caizse devletin ona olan ihtiyacından dolayı, yani yapmış olduğu işten dolayı. Çünkü adam ne yapıyor? İşte zekat vakti geldiği zaman falancaya gidiyor, filancaya gidiyor. Onun zekatını hesaplıyor. Onun malından alıyor. Oradan Beytülmal'a getiriyor. Bu adamın neyi var burada? Mesaisi var. Vazifesi var. Vazifesi ölçüsünde ne yapıyor oradan? Allah Azze ve Celle oradan pay almasına ne yapmış? Zekat memuruna izin vermiş. Ne diyoruz? Zengin olsa dahi zekattan ne alabilir bu adam? Pay alma hakkını Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiğini görüyoruz. وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ Allah Azze ve Celle diyor ki kalpleri İslam'a ısındırılan kimseler. Burayı ilim ehli açıklarken, kalpleri İslam'a ısındırılan kimseleri açıklarken bazı ilim ehli imanı zayıf olan Müslüman da ne yapıyorlar? Bu kapsama sokuyorlar. Yani adam var Müslüman, imanı zayıf. Zekattan adama ne yapıyorsun? Bir pay veriyorsun. Bu adamın imanını ne yapıyor? Güçlendiriyor. Hangi manada? Adam diyor ki Subhanallah, İslam dinine bak. Ne kadar güzel bir din. Hani buradan bile ne yapıyor bana? Bir pay veriyor. Oysa ki ben atıyorum falanca gibi filanca gibi değilim. Ona rağmen din beni ondan ne yapmıyor? Ayırt etmiyor. Onun imanını kuvvetlendirmek, güçlendirmek için, onun kalbini telif etmek için ne diyoruz? İmanı zayıf olan Müslümana dahi ne yapıyoruz buradan? Bir pay veriyoruz. İkinci olarak diyoruz ki müellifeti kulüp kapsamında Müslüman olması, Müslüman olması ümit edilen kafir. Bir adam var, düşünün komşunuz. Bu adam İslam'a birebir düşman, yani böyle azılı din düşmanı değil. Adama bir şey anlatıyorsunuz, adam sizi dinliyor, düşünüyor, araştırıyor ve siz bu adamın Müslüman olacağını ne yapıyorsunuz? Yani temenni ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bu adamda bir şey var, yani bu adamı kazanabiliriz. Din Allah Azze ve Celle müellifet-i kulub kapsamında kendisini İslam'a ümit edilen, yani kalbi İslam'a ısındırılması gerektirilen kimse kapsamında o kafire bile zekattan ne verdiğini görüyoruz? Pay verdiğini görüyoruz. Hatta bununla sınırlı mı? Diyoruz ki bununla sınırlı değil. Diyoruz ki hatta ilim ehli diyor ki şerrini def etmek için azılı kafire dahi zekattan ne yapılabilir? Pay verilebilir. Düşünün, şimdi günümüz şartlarında bu örneği ne yapamıyoruz? Biraz algılamamız zor olabiliyor. Yani Müslümanların daha zayıf olduğu bir zamanı düşünün. Etrafında onlara saldıran, onlara eziyet eden kafirlerin daha güçlü olduğunu düşünün. Şimdi sen eğer bu kafirin sana olan eziyetini def edebileceksen, Müslümanların maslahatına göre böyle bir şey var ise, zekat payından ne yapabilirsin ona? bir pay ayırıp verebilirsin ki Müslümanlara ne yapmasın? Eziyet etmesin. Yani düşünün, imanı zayıf olan Müslümana ne yapıyorsun? Kalbini telif etmek için veriyorsun. Müslüman olmasını düşündüğün, o kapasiteyi kendisinde gördüğün kimseye ne yapabiliyorsun? Zekattan pay verebiliyorsun. Hatta adam aslında azılı din düşmanı ama buna zekattan pay verdiğin zaman onun etmiş olduğu eziyetten de ne yapabiliyorsun? Emin olduğun kimseye de ne yapabiliyorsun? Zekattan pay verebiliyorsun. O zaman diyoruz ki müellefeti kulub dediğimiz kimseler, kalpleri İslam'a ısındırılması gereken kimseleri üç kapsamda değerlendiriyoruz. İmanı zayıf olan Müslüman, İslam'a yakın gözüken kafir, hatta İslam düşmanı dahi olsa onun etmiş olacağı eziyetten eğer emin olunur ise kendisine zekattan pay verilecek kafiri de ne yapıyoruz? Bu kapsamda değerlendiriyoruz. وَفِرْ رِقَابِ Allah Azze ve Celle 5. sınıf grup olarak diyor ki وَفِرْ رِقَابِ Kölelerden bahsediyor. Kölelerle alakalı diyoruz ki öncelikle ilim ehli bunu da 3 kısma ayırıyor köleleri. Birinci olarak diyor ki kafirlere esir düşmüş Müslüman. Kafirlere esir düşmüş ne var? Müslüman var. Bu adamı biz kafirlerin elinden ne yapacağız? Kurtaracağız. Bunu kurtarırken zekat, Müslümanlardan toplanan zekatı burada kullanabilir miyiz? Diyoruz ki kullanabiliriz. Eğer Müslüman kafirlerin elinde esir kaldı ise bu Müslümanı oradan kurtarmak için bu zekat malından ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Genelde savaş zamanlarında ne olabilir bu? Hasıl olabilir. Yani Müslümanların komutanı vardır. Değil mi? Güçlü olan askeri vardır, bir şey vardır. Bu adam kafirlere esir düşmüş olabilir. Bunun karşılığında zekat malını ne yapabiliriz? Burada o kimseyi kurtarmak için kullanabiliriz. İkinci olarak Müslüman olan köle var. Efendisine gidip o köleyi zekat parasıyla satın alıp özgürlüğüne ne yapabiliriz? Kavuşturabiliriz. Yani köle var, kölenin efendisi var ve adama diyoruz ki biz bu köleyi satın almak istiyoruz. Ne kadar para istiyorsun? Şu kadar para istiyorum. Zekat parasından onu ödeyip o köleyi özgürlüğüne ne yapabiliriz? Kavuşturabiliriz. Üçüncü olarak ilim ehli diyor ki bu kapsama, yani köleler kapsamına, kölenin efendisiyle arasında ne var? Mukatebe dediğimiz bir anlaşma var. Efendisi diyor ki ona, bana şu kadar para bul getir, seni ne yapayım? Serbest bırakayım. Bu köle de bize geliyor diyor ki, ben Müslümanım, bu adamdan kurtulmam için şu kadar neye ihtiyacım var? Paraya ihtiyacım var, aramızda böyle bir anlaşma var. Bu parayı bulursan beni özgür bırakacak. O zaman diyoruz ki zekat parasından bu köleye verilip özgürlüğüne kavuşmasında ne yapılabilir? Bu para, zekat parası burada kullanılabilir. Ve yine burada dikkat edilmesi gereken husus, dikkat edin, fakirlerde, yoksullarda, Alpan ne dedik? Zekatı kime veriyoruz? Fakirde, yoksulda? Kendisine veriyoruz. Köle ile alakalı hususta dikkat edin. Zekatı kime veriyoruz? Ya efendisine veriyoruz ya da onu rehin alan kişiye veriyoruz. Müslümanı kim rehin alır? Kafir. Yani köle ile alakalı hususta zekat parası kölenin kendisine ne yapmıyor? Gitmiyor. Zekat parası nerede değerlendiriliyor? Ya kölenin efendisine veriliyor veyahut da kime veriliyor? Ona esir alan kafire veriliyor. Altıncı olarak diyoruz ki el-garimine, borçlu olan kimseler. Burada borçlu olan kimseler el-garim li nefsihi ve el-garim li gayrihi. Yani kendi nefsi için borçlu olan kimseler ile başkaları için borçlu olan kimseler diye ne yapıyoruz? İki tane gruba ayırıyoruz. Borçlu olan kimseler. Birinci olarak dedik ki kendisi için borçlu olan kimse. Bir adam kendi ihtiyacı için borç almış. Elindeki maddiyatı bunu ödemeye ne yapmıyor? Yetmiyor. biz adama, bu adam zekata hak sahibi mi? Bu adama biz zekatımızı veriyoruz. Bu adam da ne yapıyor? Onunla borcunu ödüyor. Diyoruz ki burada zekat kime veriliyor? Bu kimsenin şahsına veriliyor ki borcunu ne yapabilsin? Eda edebilsin. Veyahut da biraz önce verdiğimiz örneğe benzer. Adamın bir tanesi düşmana esir düşmüş. Onunla anlaşmış. Diyor ki beni bırak, sana şu kadar para getireyim. Bu adam o düşmana borçlandı mı? Borçlandı. Niçin borçlandı? Kendi nefsi için. Bu adam zekattan pay almaya hak sahibi mi? Diyoruz ki hak sahibi. Çünkü bu adam borçlu. O yüzden bu adama bu zekat parası verilip o da kendisini anlaştığı meblağ üzerine bırakan kafire ne yapabilir bunu? Verip bu borçtan kurtulabilir. Peki ikinci olarak dedik ki başkası için borçlanan kimse. Kendi nefsi için borçlananı anladık mı? Anladık, sıkıntı yok. Peki başkası için borçlanan kimseye zekatı nasıl veriyoruz? Ya bu ibare ne demek? Değil. Bu kapsama, bu kapsama ilim ehli kimi sokuyor biliyor musunuz? Düşünün iki tane kabile var. Aralarında bir düşmanlık var. Birisi de bu kabilelerin arasını, bu topluluğun, bu cemaatin arasını bulmak için diyor ki ya falanca tarafa, ya işte sizin bak hasarlarınız var, sizin şeyiniz var. Aradaki bu düşmanlık bitsin. Ne istiyorsun bu düşmanlığın bitmesi için? Örnek veriyorum, bir taraf diyor ki 100 bin lira istiyorum. 100 bin lirayı versinler bana, ben bu şeyden vazgeçeceğim. Karşı tarafta 100 bin lira istiyor, 200 bin lira. Arada olayı ıslah etmeye çalışan kimse diyor ki tamam ben size bu parayı getireceğim. Bu parayı ben size borçlanıyorum. Bu size parayı getireceğim. Yeter ki bu kargaşa, bu düzensizlik ne olsun? Ortadan kalksın. Devlet diyoruz ki bu adama zekattan pay verip bu adam içinde bulunduğu borçtan ne yapabilir? Kurtarabilir. Çünkü bu adam ne için borcu üstlendi? Ortalık yatışsın. Değil mi? Ortadaki fitne ateşi büyümesin, sönsün. Devlet de bu adama ne yapıyor? Zekattan bir pay veriyor ki ortadaki bu durumu izale edebilsin. Kendi nefsi için ne yapmıyor? Borçlanmıyor. Toplumun maslahatı için bir borçlanma olduğunu görüyoruz. Ancak ilim ehli buna, yani şunu istisna ediyor. Diyor ki eğer bir adam kendi cebinden bunu parayı veriyorsa kimse ona söylemeden, sonradan gelip devletten diyor bu parayı ister ise devlet ona bu zekattan bir pay ne yapmaz? Vermez. Neden? Çünkü bu adam artık borçlu değil. Normalde kim için? Ayet-i Kerime'de kimden bahsediliyor? Borçlu olan kimseden bahsediyor. Ama adam zengin, arayı ıslah etmek için vermiş, devlete geliyor. Üzerinde bir borç var mı? Yok. Ama yine bundan şunu istisna ediyoruz. Devlet başkanı demiş ki, yani olayı büyük düşünün. Yani iki tane büyük topluluk var, ne yapıyorlar? Birbirine girmişler. Yani büyük fitnelere sebebiyet olacak. Devlet başkanı birini görevlendirmiş. Adama diyor ki bunların arasını ıslah et. Gerekli olan şey ne ise biz sana yardımcı olacağız. Adam gidiyor onunla konuşuyor, bununla konuşuyor. Kabile reisleriyle veyahut da o toplumun ileri gelenleriyle, akıl önderleriyle. Arayı ıslah ediyor, iki tarafla da anlaşıyor. Borçlanıyor, kendi cebinden bile bu parayı verse gelip devletten ne yapabilir bunu? Tahsil etmesinde bir fark, yani bir problem söz konusu değil. Çünkü devletin görevlisi olarak, değil mi? Yani o anki yöneticinin naibi olarak, yardımcısı olarak orada bulunuyor. Ama biraz önce bahsettiğimiz şey ne? Adam kendiliğinden böyle bir lütufta bulunuyor. Sonra gelip bunu devlete, zekattan benim bu açığımı kapayacaksın şeyini ne yapamaz? Zorunluluğunu sağlayamaz. Bunu devletten talep etmesi doğru olmaz. Diyoruz ki fi sebilillah. Yedinci olarak Allah Azze ve Celle fi sebilillah diyor. Fi sebilillah ne demek? Allah yolunda. İbarede bize Allah yolunda bahsediyor. Ama diyoruz ki buradaki ibare Allah yolundan kasıt ne? Allah yolunda savaşan, cihad eden kimseler. Bunlarla da alakalı dedik ki bu kimseler Allah yolunda cihad eden kimseler zekat malından bir pay hak almaya nedir? Hak sahibidirler. Ancak burada bir şartı koşuyoruz. Eğer devletten yani yapmış olduğu işe karşılık bir maaş almıyor ise. Şimdi düşünün, günümüz şartlarında biz buna ne diyoruz? Asker diyoruz, değil mi? Askere devlet maaş veriyor. İşi ne bu adamın? Devletten aldığı maaş karşılığında savaşacak. Diyoruz ki bu adama zekat parasından verilir mi? Verilmez. Bu adamın ihtiyacı nereden karşılanacak? Beytul maldan, yani devletin kasasından. Bu topluluğa eskiden işte at lazımdı, deve lazımdı, işte ne bileyim kılıç lazımdı, ok lazımdı. Bunlar karşılanıyordu. Bu şartlar günümüze göre ne yapıyor? Değişkenlik gösteriyor. Şimdi bir ordu var ise orduya tank lazım. Şimdi İslami bir devlet mantığıyla düşünün. Orduya tank lazım, uçak lazım, helikopter lazım, işte silah lazım, bir sürü şey lazım. Normalde bunu devlet nereden karşılayacak? Kendi bütçesinden, beytül maldan karşılayacak. Bu askere insanlardan topladığı, yani memur olarak çalıştırdığı bu askere insanlardan topladığı zekatı ne yapamaz? Sarf edemez. Ancak kişi devletten maaş almıyor ama devlet önderi, lideri Allah yolunda insanları cihada davet etmiş. Kişi de gönüllü olarak ne yapıyor bu cihada? Katılıyor. Bu adama zekat parasından, malından bir şey verilir mi? Diyoruz ki verilir. Ayet-i kerimedeki kapsayan kısım bu kimse. Yani gönüllü olarak Allah yolunda cihad eden kimse zekattan nedir? Bir hak sahibidir. Pay sahibidir. Ve yine aynı şeyi söylüyoruz. Zengin olsa dahi. Yani kişi zengin olsa dahi adama şöyle demiyoruz. Savaşacaksan git bütün ihtiyaçlarını kendi parandan harca demiyoruz. Diyoruz ki bu adama senin bu ihtiyaçların nereden karşılanacak? Zekattan toplanan maldan karşılanacak. Peki Allah yolunda cihad etmek dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Burası da önemli bir soru işareti, değil mi? Yani Allah yolunda cihad etmek dediğimiz zaman herkes bunu farklı farklı isimler altında toplayabiliyor. Peki bizim buradan Allah yolunda cihattan kastettiğimiz ne? Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak için eğer insan savaşıyor ise. Yani la ilahe illallah'ı her yerde hakim kılma niyeti ile savaş meydanında ise bu kimse ne diyoruz? Allah için cihad eden kimse. Adamlar herhangi bir milletten kendi kavmi savaşıyor. Bu adam da kendi kavminin savaştığı ordu içerisinde. Bu adam Allah yolunda savaşıyor mu? Hayır. Bu adam ne için savaşıyor? Kendi kavminin, kendi topluluğunun hedefleri için savaşan birisi. Hadis-i şeriflere dönüp bakıyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte ne kadar cesur desinler diye savaşan adamı zemmediyor, değil mi? Oysaki sahabeler ne diyorlar? Falanca kişiden bahsederken ya adam nasıl bir mücahit, değil mi? Ordunun karşı düşmanın bir tarafından giriyor, öbür tarafından çıkıyor. Oysaki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kimsenin nerede olduğundan bahsediyor. Ateşte olduğundan bahsediyor. Niye? Çünkü niyeti la ilahe illallah için savaşmak değil. Niyeti ne bu adamın? Desinler. Ne kadar cesaretliydi. Veyahut da biraz önce verdiğimiz gibi. Adam kavmiyetçi, ırkçı, kendi milleti için savaşıyor. Dikkat edin. Allah'ın kelimesini yüceltmek için, la ilahe illallah'ı yüceltmek için savaşan bir insan için savaştığı yerin önemi var mıdır? Yoktur, değil mi? Bu yeri gelir Türkiye olur. Bu yeri gelir, örnek veriyorum, Afganistan olur. Bu yeri gelir Suriye olur. Bu yeri gelir Rusya olur. Yeri gelir Azerbaycan olur. Yeri gelir Afrika olur. Yani bu adam için çıktığı, yani savaş, Allah yolundaki cihadı nedir? La ilahe illallah'ın yeryüzüne hakim olmasıdır. Değil mi? Kendi milletiyle savaşmış olması, başka bir milletle savaşmış olmasının bir farkı var mıdır bu insan için? Diyoruz ki yoktur. Neden? Çünkü bu adamın amacı bellidir. Bu adam la ilahe illallah'ı yeryüzüne hakim kılmak için savaşıyordur. Bu adam İşte gerçekten Allah yolunda cihad eden kimsedir. Ama biraz önce vasfettiğimiz, örnek verdiğimiz topluluklara, zümrelere bakın. Bu adamların yapmış olduğu savaş o hedefine ulaşana kadardır. Adam kendi devleti için savaşıyordur. Karşı devleti ele geçirmişlerdir. Bu adama dersin ki şuraya da gidiyoruz, adam ne der? Beni ilgilendirmiyor, ne yaparsanız yapın. Ben gerekli olan, değil mi? Kendi vatanım için gerekli olan şeyi yerine getirdim. Benim hedefim buydu. Bundan sonra orada şu varmış, burada insanlar dini tanımıyorlarmış. Diyor ki benim umurumda olan bir şey değil. Beni ilgilendiren bu husustu. Ben burada yer aldım, bundan sonrası beni ilgilendirmiyor diyebilir mi? Diyebilir, değil mi? Diyoruz ki bu adam Allah yolunda cihad eden kimse kapsamına ne yapmaz? Girmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Allah yolunda savaş edenler, cihad edenler kimdir diye sorulduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men qatale li tekuna kelimetullahi hiyel ulya fehuve fi sebilillah. Allah'ın kelimesi, buradaki kelimeden kasıt ne? La ilahe illallah, her yere hakim olması için savaşan kimse, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu kimse Allah yolunda nedir? Cihad eden kimsedir. O zaman Allah yolunda cihad eden veyahut da işte falanca Allah yolunda şehit oldu diyebilmek için ne gerekiyor arkadaşlar? Bu kimsenin La ilahe illallah'ı her yere hakim kılmak için savaşmış olması gerekiyor. Yoksa bir insan kavmi için, vatanı için, yani sadece bunlar için ne kadar cesur desinler diye veyahut da farklı dünyevi menfaatlerden dolayı bir yerde savaşıyorsa bu adama mücahit denmez. Bu adam bu talep ettiği şeyleri elde etmek için ölüyorsa da bu adama şehit denmez. Şehadet ancak ne ile olur? La ilahe illallah'ı her yere hakim kılmak için savaşırken ölen kimse için şehitlik mertebesi bu kimseleri kapsar diyoruz. Sekizinci olarak ayet-i kerimede bize vebnus sebil'den bahsediliyor. Vebnus sebil ne demek? Zekat. Yolcu. Yolcu. Diyoruz ki yolcunun zekatı ile alakalı da ilim ehli diyor ki yolcu seferi esnasında, yani yolculuğu esnasında adam malını kaybetmiş olabilir. Parasını çaldırmış olabilir. Bulunduğu yerden gideceği yere ne yapamıyor? Hareket edemiyor. Diyoruz ki bu kimseye kendi bellesine döneceği kadar, yeteceği kadar zekat parasından ne yapılır bu kimseye? Bir pay verilir. Yine burada diyoruz ki bu kimsenin zengin olmasında diyoruz ki bir beis yoktur. Adam zengin ama şu anda bilet alıp bellesine gidecek neyi yok? Durumu yok. Yani oradaki insan, yani böyle bir insan gördüğünüz zaman birisi zekatından çıkartıp bunun yol parasını karşılayıp vereceği zekattan bunu düşebilir mi? Diyoruz ki düşebilir. Çünkü ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ve binissebil diyor. Yolcu da zekat alan kapsama giriyor. Bugünlük bunlarla yetinelim. Arkadaşlar kim olduklarından bahsettik. Bu 8 sınıftan bahsettik. Haftaya da birkaç meseleden bahsedeceğiz. Ondan sonra da aynı şekilde konuyla alakalı ne yapacağız? Hadisleri almaya devam edeceğiz. Dersi bitirmeden önce kim bize bu 8 sınıfı sayabilir? Kendisine zekat verilen bu 8 sınıfı kim sayabilir bize? Yani herkes bildiği bir tanesini söylesin, 8'e tamamlayalım. Ahmet abiden başlıyoruz. Fakirler. Ahmet abi diyor ki fakirler. Haluk diyor ki yolcu. Şakir diyor ki yoksul. Yoksul saydık. Zekat memuru 4. Allah yolunda cihad eden 5. Kalpleri İslam'a ısındırılan 6. Köleler 7. Borçlu olan kimseler 8. Zekatın kendilerine verilmesini Allah Azze ve Celle'nin ayeti kerimede farz kıldığı zümre, topluluklar bunlar arkadaşlar. Bunu nereden öğreniyoruz? Hangi ayeti kerime? Tövbe suresi 60. ayeti kerimede Allah Azze ve Celle bu 8 sınıf, 8 zümrenin kim olduğunu bize haber veriyor. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.